Ayrım 13. Sayfa 99. Samanyolu Mutluluk Okulu işletmecileri ruhsal kurtuluş vaatlerini yerine getirme konusunda ne kadar başarılıydı bilemiyorum ama parti verme işini iyi bildikleri kesindi. Her tür içkinin ücretsiz servis edildiği kocaman bir bar, üçlü dörtlü grupların çevresinde toplanıp sohbet edebileceği iştah açıcı kanepe tabaklarıyla dolu yuvarlak masalar, hem ısıtma hem aydınlatma işine yarayan ayaklı fenerler, ve konuklara şarap servisi yapmak için ortalıkta dört dönen garsonlarla terasımız 5 yıldızlı bir düğün salonuna dönüşmüştü. Barın iki yanına yerleştirilmiş iki dev hoparlörden yayılan klasik caz müziği, uzaklarda İstanbul Boğazı ve gökyüzünde parlayan ay, partiye Şaban'ın kolunda teşrif eden Mübera ablaya bile derin bir iç geçirtmişti. Buna karşılık, üzerinde en az bir beden büyük duran korkunç takım elbisesiyle, kendini hiç alışık olmadığı türden bir kalabalığın ortasında bulunan Şaban, ortamdan hiç memnun görünmüyordu. Bilakis gayet sinirli ve huzursuzdu. Bunda koluna sımsıkı yapışmış bulunan kaçık komşumuzun payı da olsa gerekti. Dedi kıpır kıpır. Yenge hanım hangisi? Hemen hemen bütün ajans çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 kadar insan terasta salına salına dolaşıyordu. Ama Sanem'i göremiyordum. Henüz gelmemiş herhalde dedim gözlerimi çevreyi taramayı sürdürerek. Oo, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Mübera ablanın suratında anında bir tiksindi ifadesine neden olan kişi Savuray Bey'den başkası değildi. Selamünaleyküm dedi Şaban. Savuray Bey bizimle tokalaşıp Mübera ablanın eline nazik bir öpücük kondurdu. Nasıl buldunuz partimizi? Kalabalık diye yanıtladı Mübera abla ters ters. Mutluluk profesörü tarafından esir edilmeden önce bara gidip içecek bir şeyler almalıydım. Ben bir bira alacağım kendime. Bir şey isteyen var mı? 5 dakika kadar sonra Şaban'ın gazoz, Mübera ablanın bir kadeh beyaz şarap siparişiyle birlikte kendime bir bira almayı başarmıştım. Elimdekileri dökmemeye gayret ederek barın çevresinde yoğunlaşmış kalabalığı yarmaya çalışırken birden en fazla bir salini eline teras duvarın üzerinde şimşek gibi hareket eden bir karaltı gördüm. Küçük ve uğursuz bir karaltı. Ensemden aşağı bir ürperti yayıldı. Bir süre daha dikkatle terasın duvarlarını gözlediysem de başka hiçbir hareket göremedim. Derken Tunçay Bey ile burun buruna geldik. Beni kibarca selamladıktan sonra yanımdan geçip gitmeye davranıyordu ki önünü kestim. Nezaket kurallarına özen gösterecek halde değildim. Kedi burada mı diye sordum. Tunçay Bey'in suratında şaşkınlıktan ziyade davranışımın uygunsuzluğunu gösteren bir ifade belirmişti. Özür dilerim dedim. Şeytan Bey'i soruyordum. Demin onu gördüğüm gibime geldi de. Şeytan Bey partilerden pek haz etmez dedi Tunçay Bey ilk tanıştığımız günkü alaycı tavrına bürünerek. Kendisi bu gece çalışmayı düşünüyordu. Ama eminim civarda damdan dam atlayarak vakit geçirmeyi tercih eden pek çok kedi vardır. Dalga geçmekte haklı diye düşündüm. Aptal gibi davranıyordum. Kendisine iyi eğlenceler dileyip yoluma devam ettim. Üçlü bıraktığım yerde değil, terasın korkuluğuna monte edilmiş teleskobun yanındaydı. Görünüşe bakılırsa Savuray Bey, Şaban'ı yine abuk sabuk bir konuda lafa tutuyor ve Mübera abla da sıkıntıdan patlıyordu. İçecekler geldi diye girdim araya. Savuray Bey seksi bir tavırla teleskobu okşuyordu. Bununla hiç enteresan bir şey gördünüz mü? Şaban gazozunu kafasına dikti. Eminim alkol kullanmadığına çok yanıyordu o sırada. Ay tutulmasını izlediydik. Peki daha sıralısı bir şeyler diye ısrar etti Savuray Bey. Sonra da gözlerini iri iri açıp ekledi. Mesela bir UFO. Yavrularım diye bağırdı birden Mübera abla. Bir yudum şarap adamı böyle çarpabilir miydi? Ne oldu Mübera abla? Susun. Duyuyor musunuz? Bağırıyorlar. Hakikaten de bütün gürültüye rağmen dikkat edince köpeklerin sesi duyuluyordu. Mübera abla şarap kadehini korkuluğun kenarına bırakıp hızla kapıya yöneldi. Koşup ona yetiştim. Mübera abla korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Belki buradaki patırdıdan huzursuz olmuşlardır. Gitmem gerekiyor Musa Bey dedi Mübera abla açıklamama hiç prim vermeden. Davetiniz için teşekkür ederim. Size iyi eğlenceler. Merdivenleri ikişer üçer atlayarak aşağı inerken arkasından baktım. Kim bilir hangi sebeple anlamsız korkularına sığınmış bu zavallı kadın için yapabileceğim pek bir şey yoktu. Savuray Bey teleskopla gökyüzüne bakıyor ve Şaban'a bir şeyler sorup duruyordu. Onların yanına dönmeden önce acaba Sanem gelmiş mi diye terası şöyle bir dolaşmaya karar verdim. Tam anında bir fısıltı işittim. Evli olduğunu biliyordum. Hızla arkamı döndüm. Bu münasebetsiz esprinin sahibini tahmin etmeliydim diye düşündüm. Mehtap Hanım dedim bir amı şerefine kaldırarak. Musa Bey diye beyaz şarap kadehiyle karşılık verdi Mehtap. Her zamanki gibi cilveli cilveli. Bilmem açıklamama gerek var mı ama Müberra abla karım değil. Adı üstünde Müberra abla. Komşumuz. Esrik bir kahkaha attı Mehtap. Rahat olun Musa Bey. Açıklama yapmanız gerekmiyor. Sanem'i gördünüz mü? Hayır ama eşi buradaydı az önce. Elimdeki bira şişesini neredeyse yere düşürüyordum. Ay çok safsınız gerçekten Musa Bey. Şaka yapıyorum. Bildiğim kadarıyla Sanem Hanım en az sizin kadar bekar. Niye benimle bu kadar uğraşıyorsunuz? Çünkü sizi çok sevimli buluyorum. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Bilmukabele. Mehtap şuh bir kahkaha daha attı. Ömürsünüz hakikaten. Bilmukabele. Nereden öğreniyorsunuz bu lafları? Eski Türk filmlerinden mi? Her rüzgara yelken açsaydık, çoktan baştan kara olmuştuk yavrum dedim bitirim bitirim. Bak, bunu eski bir Türk filminden öğrendim işte. Orhan Günşiray kendisini baştan çıkarmaya çalışan bir konsomatrise söylüyordu. Mehtap apışmış bir halde suratıma bakarken, izninizle sevgilimi bulmam gerekiyor deyip yanından uzaklaştım. Zevkten geberecektim. Bir an tükenmişti ve yenisini almak için bar kuruğuna girmeyi göze alamıyordum. O yüzden garsonlardan birinin tepkisinden bir kadeh kırmızı şarap kaptım. Fazla sarhoş olmak istemiyor ama içmeden de duramıyordum. Kadehteki şarabın en az yarısını bir dikişte bitirip insanların arasına daldım. Sanem yoktu. Sanem'i gören de yoktu. Birkaç kişiyle daha ayaküstü lafladıktan sonra dayanamayıp onu cep telefonundan aramaya karar verdim. Yine lanet olası aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajıyla karşılaşınca sinirden gözüm döndü. Bulduğum her şeyi içmeye başladım. Biraları, şarapları, hatta masaların üzerinde bulduğum yarım kalmış içkileri yuvarlıyordum. Bir süre sonra başım dönmeye başladı. İnsanların arasında sendeleyerek ilerliyor ve artık kollarımı almak için değil, iki çift laf etmek üzere Sanem'i arıyordum. O benim kim olduğumu biliyor muydu? Kendisini ne sanıyordu? Bilmiyor muydu ki güzelliği on para etmezdi, bendeki bu aşk olmasa? Arkamdan ne gibi oyunlar çeviriyordu? Bu gibi düşünceler içinde oradan oraya sürüklenirken birden göktekini gördüm. Hani evine gideceği akşamlar Sanem'i arabasıyla alıp götüren grafiker çocuğu. İki akşamda bir iş çıkış saatinin masamızın dibinde biter, Sanem'e haydi gidelim anlamında bir bakış atar, Sanem de ona hemen geliyorum anlamında bir bakışla karşılık verir, hasılı bu ikisi bakışlarıyla anlaşarak beni kabak gibi ortada bırakıp birlikte ortadan kaybolurlardı. Bütün bu yaptıkları yetmiyormuş gibi ince, uzun, yakışıklı bir çocuktu Göktekin. Bir anda Sanem'in benimle olmadığı, telefonları açmadığı her saniyeyi onunla birlikte geçirdiği düşüncesine kapıldım. Gerçi şu anda Göktekin'in yanında Tamay Bey ve tanıma adamın iki kız da orada bir yerde dikilip sohbet ettiğine ve Sanem de hala ortalıkta görünmediğine göre bu düşüncelerim tamamen isabetli sayılmayabilirdi ama umurumda değildi. Hırstan gözüm dönmüştü. Sanıyorum sorunun başlangıcı. Hedefime kabul etmeliyim ki dosdoğru değil, küçük zikzaklar çizerek ama son derece kararlı bir biçimde yöneldiğim işte o ana denk geliyordu. Selamlar diye vodka, rakı ve şarabın şereflerini kaldırarak fırtına gibi daldım grubun ortasına. Sana da selam Göktekin. Oh oh maşallah diye kutladı gelişim Tamay Bey. Yükünüzü almışsınız galiba Musa Bey. Güzel insan diye boynuna sarılıp iki yanağından öptüm Ucu Bey'i. Düşünüyorum da facianın yaklaştığını görmem için bu kadar dahi yeterli gelmeliydi. Musa Bey ajansımızın reklam yazarı diye kibarca tanıttı beni kızlara Tamay Bey. Kızlar da karşılık olarak bir saniye içinde unuttuğum kendi isimlerini söylediler. Siz de Tamay Bey'i çok güzel bulmuyor musunuz diye sordum kızlara. Kolumu sıkıca muhasebecimizin kalın ensesine dolayarak. Kızlar sorumu kikirdeyerek yanıtladılar. Ben son derece ciddiyim. Gerçek güzelliği kavramak için görünenin ötesine bakmalısınız. Ben sizi çok beğeniyorum Tamay Bey. İnanın bana. Hatta sizi o kadar beğeniyorum ki sizden yeğenlerim olsun istiyorum. İlahi Musa Bey diyerek güldü Tamay Bey. Kızlar da güldü. Ve Göktekin de güldü. Bu ölümcül bir hataydı. Niye güldün Göktekin dedim ciddiyetle. Sen beğenmiyor musun Tamay Bey'i? Bak sen geceleri uyurken o bizi düşünüyor. İnsanlığın evrimiyle kutular arasındaki bağlantıyı düşünüyor. Bebeklerin beynini doğramakla ilgili projeler geliştiriyor. Evet, bu bazılarına korkunç görünebilir. Ama bana sorarsan kızların yanında süzülüp avanak avanak sırıtmaktan daha ilginç bir uğraş. Sence öyle değil mi? Göktekin elinden geldiğince sakin görünmeye çalışarak, söylediklerin komik olduğu için güldüm dedi. Aslında herkes güldü. Hayır, hayır dedim işaret parmağımı iki yana sallayarak. Alttan alarak kurtulamayacaktı elimden. Onların gülüşüyle seninki arasında fark vardı. Onlar müsamahkar bir biçimde güldüler. Sense müstehzi bir biçimde. Bu iki sözcüğün anlamına gelince, ona da kızları evlerine bıraktıktan sonra gidip sözlükten bakarsın. Artık hiç kimse gülmüyordu. Ortamın tadını kaçırmayı başarmıştım ve bundan tuhaf bir zevk alıyordum. Musa Bey, size bir kahve alalım mı diye sordu Tamay Bey. Müstakbel yeğenlerimin babası sıfatıyla kendisini benden sorumlu hissediyordu herhalde. Hayır, iyiyim ben diyerek ayrıldım yanlarından. Bir yerlerden bir şişe bira bulup terasın korkuluk duvarlarından birine çöktüm. Cep telefonumu çıkarıp acaba Sanem'den bir çağrı ya da mesaj var mı diye baktım. Hiçbir şey yoktu. Bir daha aramayacaktım onu. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyordum. Artık iyice ağırlaşmış kafamı kucağıma gömdüm. Musa Bey, iyi misiniz? Bu şefkatli sesin sahibini görmek için kafamı güçlükle kaldırdım. Yanıma oturmuş, endişeli gözlerle beni süzen güzel kızın ellerine sarıldım. Sevilay, neredeydin sen? Buradaydım. Peki görünmüyorsunuz Musa Bey. Yere bıraktığım biramı alıp kafaya diktim. Sen buradasın ya, artık mesele kalmadı. Daha fazla içmezseniz yarın çok kötü olacaksınız. Ne kadar dibe batarsan o kadar yükseğe çıkma hak kazanırsın Sevilay dedim. Tutkular cehenneminden geçmeden cennete ulaşamazsın. Bu havalardan bir şeyler tutturmuş gidiyordum. Beni anlamıyordu. Anlaşılacak şeyler söylemiyordum zaten. Kendi içimde kaybolup gitmiştim. Ben atıp tutmayı sürdürürken Sevilay usulca avcumun alt kısmındaki yara izine dokundu. Nedir bu? Cam kesiği dedim. Anneme çok sinirlendiğim bir gün evdeki kapılardan birinin camına yumruk atmıştım. O zamandan kaldı bu his. Benim de var bir yara izim diyerek sol bileğini gösterdi Sevilay. Kocaman, yuvarlak bir leke vardı atardamarın üzerinde. Erkek arkadaşımla atışıyorduk biz de. O bağırıp çağırıyor, ben de susmasını söylüyordum. Hiç tınmıyor, aynı şeyleri tekrarlayıp duruyordu. Ben de sonunda elimdeki sigarayı bileğime bastım. Kendini öldürmek için mi yaptın bunu? Hayır, hayır dedi Sevilay. Konuyu değiştirmek için yaptım. Gülerek baktı bana sonra. Bazı konular zor değişiyor. Hayranlıkla baktım ona. Ne kadar güzelsin Sevilay. Ne kadar doğrusun. Sevenler birbirlerine yara izlerini gösterirler. İlk önce bunu yaparlar. Sana ruhumu açmadan önce bil ki incinebilirim demek için. Çünkü en çok sevdiklerin yaralar seni. Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Neden Sanem bana hiç yara izlerini göstermedi Sevilay? Dinle beni Musa dedi Sevilay birden ciddileşerek. Sen iyi bir insansın. Bana bir söz vermeni istiyorum. Ne istersen Sevilay. Pazartesi günü işe gelme. Duydun mu beni? Anlamıyorum. Söz ver bana. Yarından sonra ne olursa olsun işe gelmeyeceksin ve gizli ajansta yaşadığın her şeyi unutacaksın. Gizli ajansta dönenler umurumda bile değil dedim. Korkma benim için boşuna. Dinle diye üsteledi. Sana zarar gelmesine gerek yok. Her ne kadar bu cümlede bir gariplik olduğunu fark etsem de hiçbir şeyi derinlemesine sorgulayabilecek halde değildim. Bak bir vals çalıyor dedim neşeyle. Ayağa kalkıp onu kolundan çektim. Dans edelim haydi. Kollarımda Sevilay, üç dörtlük bir ritimle kendi çevremde hızla dönerek terasın ortasına doğru savruldum. Çevremde her şey fıldır fıldır dönerken kaçınılmaz bir tükenişe doğru tam gaz ilerlediğimi artık biliyordum. Frene basacak gücüm yoktu. Durap rap, durap rap. Biliyor musun? Ben harika vals yaparım. Bu sözün ardından kollarım çözüldü, ayaklarım birbirine dolandı ve kendi çevremde bir yarım dönüş daha gerçekleştirip kafa üstü yere yapıştım. Bir süre boş yere ayağa kalkmaya çabaladıktan sonra hiç değilse dizlerimin üzerinde doğrulmak için yüzüstü döndüm ve içimde ne varsa boşaltmaya başladım. Bir kadının Musa diye bağırdığını ve bir çift kolun omuzlarıma sarıldığını hissettim. Terasın ortasına böğre böğre kusarken Sevilay diye inliyordum. Sevilay, seni seviyorum. Nihayet ağzıma dolan son safraları da attıktan sonra kafama kaldırıp saçlarımı okşayan kadına baktım. Sanem? Ayrım sonu. Sayfa 107.